Ayrım 18, sayfa 213. Orfeus ve Euridike, kederle baş edebilmek. Orfeus ile eşi Euridike'yi konu alan bu hüzünlü Yunan öyküsü, yakınlarımızı kaybetmenin yüreğimizde bıraktığı o buruk acıyı, yaşamlarımızdan geçip gidenleri yakalamak için ne kadar çabalasak da sonun kaçınılmaz olduğunu anlatıyor. Bu efsane, yaşamda yitirilenlerle nasıl baş edileceği konusunda basit çözümler sunmasa da kendimizi sıyırabildiğimiz olayların nasıl esrarengiz bir biçimde etkisini sürdürdüğünü, ancak bir türlü kopamadığımız olayların zamanla yüreğimizden silinip gittiğini anlamamıza yardımcı olabilecek ufak ipuçları veriyor. Trakyalı Orfeus, dünyanın en yetenekli müzisyeni olarak ün kazanmıştı. Trakya prensi Oigras ile Musalardan Kaliope'nin oğlu olan Orfeus'un gerçekte güneş tanrısı Apollo'nun oğlu olduğu yönünde söylentiler de vardı. Apollo'nun kendisine hediye ettiği altın lirinden öylesine büyüleyici ezgiler döktürürdü ki akan sular bile durup onu dinlemeye koyulur, kayalarla ağaçlar yerlerinden fırlayıp onun olağanüstü müziğinin peşine takılırlardı. Çalgısı ve sesiyle taşa bile soluk verebilen birinin güzel Euridike'nin gönlünü kazanması da işten değildi. Evlilikleri mutluluk ve neşe içinde geçti. Ne var ki bu mutluluk uzun sürmedi. Ve yılan tarafından sokulan Euridike, onca çabalara karşın canlılar dünyasına veda etmek zorunda kaldı. Sevgili eşini yitirmenin acısını yüreğine çöken Orfeus, insanın içine işleyen hüzünlü ezgiler eşliğinde onu toprağa verdi. Ancak Euridike'nin yokluğu yaşamını karartmış, anlamsız kılmıştı. Bunun üzerine ölmeden önce hiçbir canlının girmesine izin verilmeyen Hades'in kapısına dayanıp yitirdiği sevgilisini bulmaya karar verdi. Orfeus öylesine dokunaklı çalıyordu ki ölü ruhları Styx ırmağının karşı kıyısına taşıyan katı yürekli, kaba saba kayıkçı Charon bile Orfeus'un dilinde gerekli sikkenin olup olmadığına bakmayı unutmuştu. Müziğin büyüsüne kapılan kayıkçı, Orfeus'u canlıların aydınlık dünyasını Hades'in soğuk dünyasından ayıran kara ırmağın karşı kıyısına geçirdi. Orfeus'un altın lirinden dökülen notalar öyle etkileyiciydi ki ölüm ülkesinin kapısındaki demir parmaklıklar kendiliğinden açıldı ve kapıda nöbet bekleyen üç başlı köpek Kerberos oracıkta öylece sinip kaldı. Böylece Orfeus karanlıklar ülkesine kolayca girmiş oldu. Birkaç saniyeliğine de olsa Tartaros'taki lanetliler sonsuz ızdıraplarından sıyrılmışlardı. Yeraltı dünyasının hakimi Hades'in katı yüreği bile bir anlığına yumuşamıştı. Orfeus utana sıkıla ölüler kralıyla kraliçesinin tahtı önünde diz çökerek en yanık türküleri eşliğinde Euridike'nin kendisiyle birlikte canlıların ülkesine geri dönmesine izin verilmesi için yalvarıp yakardı. Bunun üzerine yeraltı dünyasının kraliçesi Persephone kocasının kulağına bir şeyler fısıldadı ve Orfeus'un liri bir anda tok ve derinden gelen bir sesle kesildi. Yeraltı dünyasının tüm sakinleri sessizliğe gömülüp Hades'in kararını duymak üzere kulak kesildiler. İstediğin gibi olsun Orfeus, yukarıdaki dünyana dönebilirsin. Euridike de gölgelenmiş gibi peşinden gelecek. Ancak durup kimseyle konuşayım, en önemlisi de canlılar dünyasının havasını soluyuncaya dek arkama bakayım deme sakın. Çünkü böyle bir gaflete düşecek olursan Euridike'nin yüzünü bir daha asla göremezsin. Şimdi vakit geçirmeden yola koyul ve izleyeceğin ıssız yolda yalnız olmayacağını da sakın unutma. Orfeus şaşkınlıkla karışık bir sevinç içinde ölümün tahtına sırtını döndü ve ürpertici karanlıktan aydınlıklar ülkesine doğru yola koyuldu. Güzergahına doğru telaş içinde yürürken ayak sesleri sessiz koridorlarda yankılanıyordu. Aydınlıklar ülkesine yaklaştıkça karşısındaki ışık da giderek daha da belirginleşiyordu. Tam aydınlığa adım atacakken Orfeus'un içine bir kuşku düştü. Hades onu oyuna getirmiş olabilir miydi? Belki de Euridike gerçekten arkasında değildi. Sonunda içini kemiren kuşkuya yenik düşüp arkasını döndü. O anda Euridike'nin belli belirsiz yüzünü güçlükle seçebildi. Henüz yeraltı ülkesinden çıkmamış olan ve kollarını yalvarırcasına ona doğru uzatan kadının görüntüsü giderek kayboldu. Euridike yeniden Hades'in ülkesine dönmüştü. Orfeus onu almaya yeltendi ama bu kez kapılar yüzüne kapandı. Omuzları çökük halde tek başına aydınlıklar ülkesine döndü. Ne var ki o günden sonra yıllar boyunca ülke gün yüzü göremedi. Bu arada Orfeus kendisini dine verdi. Trakyalılara yaşamla ölümün gizemlerini öğretiyor, müziğiyle kimilerini neşeye boğuyor, kimilerinin acılarını dindiriyor ve onlara huzur veriyordu. Gel gelelim, kendisini içine düştüğü umutsuzluktan bir türlü kurtaramıyordu. Çünkü ölümü oyuna getirme şansını yitirmişti. Orfeus'un sonu da yürekler acısıydı. Dionysos bir ölümlünün Tanrı'ya yaraşır bir sevgi ve hayranlık kazanmasına çok içerlemişti. Onun peşine takılan çılgın kadınlar Orfeus'un bacaklarını ikiye ayırdılar. Musalar da onun parçalanmış bedenini bülbüllerin yeryüzünde en tatlı şakıdıkları yer olduğu söylenen Olimpos Dağı'nın dibine gömdüler. Yorum: Orfeus'un öyküsü insanın iliklerine işler. Ölümü oyuna getirebileceğimiz ve kaçınılmaz kayıpların önüne geçebileceğimiz gibi bir umudu kapılmamıza sağlar. Ardından da bu umudumuzu kırar. Orfeus öylesine yetenekli ve özel bir insandır ki her insanın günün birinde ölümle yüzleşmek zorunda olduğu gerçeğine olsa olsa o bir istisna oluşturabilir. Genellikle insanlar sanat yapıtı oluşturarak, paraya ve güce kavuşarak, çok güzel olarak ya da iyilik ve doğruluktan yana olarak yeterince yetenekli ya da özel olduklarını ortaya koyduklarında acı ve yitimden bir bakıma bağışık tutulacaklarına inanırlar. Orfeus'un müziği bizlerle yankılanır. Çünkü bizler de onun gibi farkında olmasak bile içten içe müstesna kişiler olduğumuzu düşünürüz. Herkesin bir gün öleceğini biliyorum. Ama bu durumun benim ve sevdiklerimin başına gelebileceğine gerçekten inanamıyorum deriz. Orfeus ve yitirdiği sevgilisi Eurydike'nin öyküsü her şeye rağmen bizlere insan olduğumuzu ve yitimle ölümü kesinlikle yaşamak zorunda kalacağımızı, yani sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanları günün birinde kaybedeceğimizi ve sonunda öleceğimizi de öğretir. Orfeus ile Eurydike'nin acı, yitim ve ölümü yaşamak zorunda kalmalarını kaçınılmaz kılan unsur onların insan olmasıdır. Eurydike'nin ölüm biçimi, yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan ölümün haksızlığını ve önceden bilinmezliğini vurgular. Orfeus'un eline geçen olanaklar başında oldukça umut vericidir. Çünkü müziği katı yürekli Hades'i bile yumuşatır. Ne var ki son anda Orfeus inancını yitirip arkasına bakar ve her şey yok olur. Keşke dönüp arkasına bakmasaydı diye düşünürüz. Ama yüreğimizin derinliklerinde bu sonun kaçınılmaz olduğunu da biliriz. Çünkü Orfeus bir insandır ve hiçbir insan gözüyle göremediği şeye mutlak bir inançla bağlanma yetisine sahip değildir. Hristiyanlıkta İsa'nın çarmıha gelişiyle ilgili öyküde bile kuşkunun kaçınılmaz bir duygu olduğu ve çekilen korkunç acılar sonucunda inancın yok olup karanlığın çöktüğü bir anın geleceği anlatılır. Bu öyküde insanı huzursuz eden bir çelişki söz konusudur. Arkamıza bakmamalıyız. Çünkü baktığımızda geçmişteki onca acı ve kederi yeni baştan yaşamak zorunda kalırız. Gel gelelim, dönüp bakmasak acaba ölümden gerçekten de kaçabilir miyiz? Dahası geri dönüp bakmamak hangi insanoğlunun elindedir? Eurydike'yi yeniden yaşama döndürme sözünü ruh bilimsel açıdan kavradığımızda bu öyküde gizli olan bilgeliği de belki algılayabiliriz. Zaman zaman herkesin içini kemiren o beylik, keşke duygusuna kapılarak ardımıza bakıp geçmişi yeniden yaşamak istediğimizde acılarımızı yeni baştan yaşamak ve kaçınılmaz olanın karşısında bir kez daha acizimizi sergilemek zorunda kalırız. Yitirdiklerimizi kabullenip yüzümüzü geleceğe dönebilirsek, yitirdiklerimize duyduğumuz sevgiyi ve birlikte yaşadığımız mutlulukları anımsayıp onların sonsuza dek yanımızda kalmalarını sağlayabiliriz. Bu tür anılar kolay kolay yok edilemezler. Sevdiklerimizi ve sevgileriyle bizleri bir biçimde değiştiren insanları sürekli içimizde taşırız. Eurydike'nin tümden canlanmış biri olarak değil de Orfeus'un yüreğinin ve ruhunun yaşayan bir parçası olarak aydınlıklar ülkesine dönüşünün altında yatan derin anlam belki de budur. Bu bakımdan yitirdiklerimizin ardından derin düşüncelere dalmak bir işe yaramayacağı ve rahatlatmayacağı gibi yalnızca kendimizi acılarla yaşamaya mahkum eder. Yitimi kabullenip yaşama olan inancımızdan vazgeçmeden yolumuza devam etmek yerine kara yaslara bürünmek bizlere çok daha pahalıya mal olur. Yitirdiklerimizin ardından yaşamımızın kararması ve kederin kendine özgü zamanlama ve aşamalarından geçmemiz kaçınılmaz olabilir. Kederlenme karmaşık bir süreçtir ve içinde öfke, umutsuzluk, idealleştirme, yatsıma, suçluluk, kendini ya da başkalarını suçlama gibi duyguları içerebileceği gibi, içimizde yaşam kıvılcımları yeniden tutuşuncaya dek bunalımlı ve uyuşukluk içinde geçen bir süreyi de gerektirebilir. Acımız hiç beklenmedik anlarda depreşip yüreğimizi taşırdığından bu süreçte sürekli bir dalgalanma söz konusudur ve insanlar bunu yaşamaya hazırlıklı olmak zorundadırlar. Bu da Hades'in sakın ardına bakma buyruğunu kavramanın bir yolu olabilir. Çünkü ardımıza baktığımızda gerçekte o anı dondurmaya ve ancak doğal akışına bırakıldığında yaraları sarma gücünü sergileyebilen kederlenme sürecini sekteye uğratmaya yeltenmiş oluruz. Başkalarının kederi düşündüğümüzden uzun sürerse huzursuz oluruz. Ne kadar süre yas tutmamıza göz yumulduğu ve yitirdiklerimiz karşısında ne tür duygulara kapılmamız gerektiği konusunda belli görüşlere sahibiz. Yine de her birey farklıdır ve acı çekme süreci herkeste farklı bir seyir izler. Ardına bakmaktan vazgeçmek, yaşamın bize herkesten farklı davranacağına körü körüne inanmaktan vazgeçmemizi gerektirir. Dahası ne kadar uzun sürse ve hoşa gitmeyen duygular uyandırsa da bizlerden yas tutma sürecinin doğal akışına karşı koymamamız istenir. Böylece gerçekten de yitirdiklerimizle paylaştığımız sevginin sonsuzluğunu keşfedebiliriz. Sonunda bizi yaşama yeniden bağlayanın acılar içinde kıvranıp her şeyden el etek çekmek değil, dingin bir kafayla kayıplarımızı kabullenmek olduğunu fark eder, kederin bir başka çehresini keşfederiz. Kentaur Keiron, yaşamın haksızlığıyla yüzleşmek. Yaşamın haksızlığı, insanların kabullenmekte epey zorlandıkları bir durumdur. Evrenin eşitliği konusundaki inancımızı yeniden eski sağlığına kavuşturan doktrin ve felsefeler aracılığıyla, genellikle iyilerin eninde sonunda bu dünyada olmasa bile ahirette iyiliklerinin karşılığını aldıklarına ve kötülerin de cezalarını çektiklerine kendimizi inandırarak yaşamın haksızlığını sürekli haklı çıkarmaya çabalarız. Keiron'u konu alan bu Yunan efsanesinde, kutsal kitaptaki Eyüp'ün öyküsünde olduğu gibi haksız yere çekilen acı ve ızdırap dile getirilmektedir. Saflığımızı körüklemek gibi bir niyet taşımayan bu öyküde, kimi zaman hiçbir neden olmaksızın haksız yere acı çekebileceğimize dikkat çekiliyor. Gel gelelim, öykü acıların bizi ruhsal açıdan değiştirmesine izin verip vermediğimizi sorgulayan bir mesaj da taşıyor olabilir. Yarı at, yarı insan görünümünde gizemli yaratıklar olan kentaurların en yaşlısı ve akıllısı olarak tanınan Keiron, Pelion Dağı'nın karlı tepelerindeki bir mağarada yaşıyordu. Kentaurlar, at kılığına girerek bir nimfeyi baştan çıkartan Kronos'un çocuklarıydı. Bu birlikteliğin sonucunda çocuklar da yarı insan, yarı tanrı olarak dünyaya gelmişlerdi. Öteki kentaurların çoğu yabanıl ve azgın olmakla birlikte, Keiron bilgeliği ve uysal kişiliğiyle onlardan çok farklıydı ve insanların da dostluğunu kazanmıştı. Harp çalma konusunda ender görülür bir yeteneğe sahipti ve insanlara müziği eşliğinde sık sık öğütlerde bulunurdu. Şifalı bitkilerin tüm gizlerini bildiğinden, hekimlerin iyileştiremediği hastaları sağlıklarına kavuştururdu. Yıldızlar konusunda bilmediği yoktu ve insanlara astrolojinin inceliklerini öğretirdi. Öylesine bir ün salmıştı ki krallar bile oğullarını onun mahir ellerine teslim ederlerdi. Genç öğrenciler tanrılardan korkmayı, yaşlılara saygı göstermeyi ve güç durumda olanlara destek vermeyi Keiron'dan öğrenirlerdi. Yaşlı ve bilge kentaur onlara müzik yapmayı, uyum içinde dans etmeyi, güreşmeyi, koşup kayalara tırmanmayı ve dağlık ormanlarda avlanmanın inceliklerini öğretti. Gökyüzündeki kehanetleri yorumlamayı, hastalıklara ve sancılara iyi gelen şifalı bitkileri nereden bulacaklarını ondan öğrendiler. Keiron'un eğittiği gençler, tehlike karşısında gülmeyi, tembellik ve açgözlülüğe değer vermemeyi, önlerine çıkan tüm engelleri cesaret ve kıvançla karşılamayı öğrendiler. Sonunda becerikli, güçlü, yiğit, bir o kadar da alçak gönüllü yetişkin bireylere dönüşen bu gençler, boyun eğmesini de öğrendiklerinden yönetmeye de uygundular. Keiro'nun en yakın dostlarından biri güçlü kuvvetli kahraman Herakles idi. Bu dev yapılı adam bir süredir Hidra adındaki tüyler ürpertici canavarla boğuşmaktaydı. Sonunda canavarı öldürmeyi başarmış ve oklarını daha da ölümcül kılmak amacıyla bunların bir bölümünü canavarın zehirli kanına batırmıştı. Arkadaşı Keiron'u görmek üzere yola koyulduğunda bir avuç gözü dönmüş vahşi kentaur önünü kesmiş ve kahramanla aralarında kıran kırana bir kavga patlak vermişti. Herakles saldırganlara karşı kendini tek başına savunmaya çalışıyordu. Çatışma seslerini duyan Keiron hemen mağarasından çıkıp oraya gitti. Barış istercesine ellerini havaya kaldırdı ve Herakles ile bir kentaurun arasına girdi. Tam o sırada kentauru hedef alan Herakles okunu fırlattı. Keiron'a doğru hızla ilerleyen ok sonunda olağanca gücüyle kentaurun baldırına saplandı. Keiron insan ya da hayvan olsaydı anında ölebilirdi. Ama o yarı tanrı olduğu için ölümsüzdü ve aslında ödül olması gereken bu özellik artık kendisi için ağır bir yüke dönüşmüştü. Korkunç acılarla kıvranan Keiron inleye inleye mağarasına çekildi. Bilge hekim Hidra'nın zehrinin etkisini yok edebilecek panzehiri bulamadığı gibi onu canından bezdiren korkunç acıyı da bir türlü dindiremiyordu. Ne var ki ölümlüler gibi can veremediğinden bu acıya katlanmaktan başka bir seçeneği yoktu. Çektiği azap onu yeni çözümler bulmaya ittiyse de ölümlüler üzerinde harikalar yaratan bu çözümlerin hiçbiri işe yaramadı. İyice umutsuzluğa kapılan Keiron, tanrılar tanrısı Zeus'a kendisini öldürmesi için yalvardı. Keiron'un bu durumuna acıyan Zeus, onun sıradan bir ölümlü gibi yeraltı dünyasına girmesine izin verdi. Böylelikle Keiron'u sonunda acılarından kurtaran ölüm oldu. Yorum: bu iç karartıcı öykü öyle kolay kolay anlaşılabilecek türden bir öykü değil. Keiron gibi akıllı, uygar ve iyi huylu birinin sadece yanlış zamanda yanlış yerde olması yüzünden onca acıyı çekmek zorunda kalması korkunç bir haksızlık gibi görünüyor. Çağdaş dünyamızda bu tür olaylarla karşılaştığımızda içimiz çaresiz bir öfke ve şaşkınlıkla dolup taşar. Böyle korkunç bir olay neden böylesine genç, böylesine nazik, böylesine iyi birine çatar ki? Neden kötü ya da değersiz birinin başına böyle bir olay gelmez? Yaşamın adil olduğuna inanmak isteriz. Çünkü bu inanç yaşamın denetlenebilirmiş gibi görünmesini sağlar. İyiysek ve bu iyiliğimizin karşılığında ödüllendiriliyorsak, o zaman ödüllendirilmek için yapmamız gereken tek şey iyi olmaktır. Bunu başarmak da son derece basittir ve bizim elimizdedir. İyi olup da yaşamımızı altüst eden bir kazaya uğramak gerçekten de dayanılmaz bir durumdur. Gerek insan eliyle, savaş gibi, gerekse doğa olayları nedeniyle, deprem, kuraklık ve sel gibi, topluca yıkıma neden olan afetler bizi topyekün yaşamın haksızlığıyla yüzleştirir. Evrenin adil olduğuna her ne kadar inanmak istersek de hiç ummadığımız bir anda, açıklayamadığımız bir nedenle haksız yere acı çekmek zorunda kalabiliriz. Adil olmayan bir olayla karşı karşıya kaldığımızda bunu hak etsek de etmesek de ceremesini çekmekten başka bir seçeneğimiz yoktur. Başlangıçta birilerini ya da bir şeyleri suçlamaya yeltenebilir ve sıkıntımızı giderebilmek için sorumluluğu üzerine atabileceğimiz bir günah keçisi bulmaya çalışabiliriz. Etrafımızda suçlayacak uygun bir insan bulamadığımıza, yalnızca bu nedenle bile olanlardan ana babalarımızı, toplumu, hükümeti, bir azınlık grubunu ya da önümüze gelen herhangi bir şeyi sorumlu tutarız. Aslında beklediğimiz sadece biraz sevgi ve şefkattir. Şefkat sözcüğünün İngilizce'deki karşılığı olan compassion, Latince birlikte acı çekmek anlamına gelen bir sözcükten türetilmiştir. Haksız yere acı çekmiş olmak hepimizin paylaştığı bir duygudur ve başkalarıyla aramızda sıkı bir bağ kurulmasına aracı olabilir. Haksız yere neden acı çekildiği konusuna bir açıklama getiremesek bile bu acıların yüreğimizi arındıran ve bize farklı bir boyut kazandıran dönüştürücü gücünü fark edebiliriz. Bu öyküde insan doğasının vahşi yönünü ehlileştirmeye yeltenmenin bir bedeli olduğuna dikkat çekilmektedir. Bedelin haksız yere ödendiği su götürmez bir gerçek olmakla birlikte bu özveri yaşamın doğası gereği kaçınılmazdır. Eğer kendimize daha iyi bir dünya kurmak istiyorsak, öyküde Herakles'in simgelediği bilinçli egoyla vahşi kentavrların simgelediği yıkıcı içgüdüler arasında bir çatışmayı kendi içimizde yaşamamız gerekir. Kimi zaman haksız yere çekilen acılar işte bu çatışmanın ürünüdür. Bu öyküye çok geniş bir bakış açısıyla yaklaştığımız takdirde belki anlatılanlarda hala adil bir yön bulmakta zorlanabiliriz. Ancak özünde yatan derin anlamı algılamamız mümkün olabilir. Keiro'nun seve seve canını feda etmesi çarpıcı bir simge olarak değerlendirilebilir. Kentaur ölümsüz kimliğini tüm ölümlülerin yazgısıyla değiş tokuş eder. Onun ölümünü ruhsal bir dönüşüm, insan sınırlarının kabulü olarak değerlendirebiliriz. Keiro'nun yarasındaki zehrin gerçek acısını ancak yaşamın doğal akışının dışında tutulacak kadar özel olduğumuzu düşündüğümüz zaman hissedebiliriz. Bu zehir içimizi kemirmekte olan kızgınlığın acısı olarak algılanabilir. Yaşamın getireceği acılardan korunmak gibi bir beklentimiz varsa nihayetinde o kadar da özel olmadığımızı fark ettiğimizde haşinleşir, zehir zemberek bir kişiliğe dönüşürüz. Haksız yere acılar çekmeye başladığımızda insanoğlunun kaçınılmaz tepkisi olan neden ben sorusunun neden ben olmasın gibi daha akılcı bir soruyla yer değiştirmesi gerekebilir. Yetenekleri ve ölümsüz yapısı Keiro'nun yaşamın acılarından nasıl koruyamadıysa yeteneklerimiz ya da üstün yapımız da bizi koruyamaz. Biz faniler ölümlü olduğumuz gerçeğini kabullenmek ve bir bakıma içsel ölüm anlamına gelen dönüşümden geçmek suretiyle sıradan bir yaşamın sunduklarıyla yetinmek zorunda kalabiliriz. Kentaur bir düş kahramanı olmakla birlikte Keiro'nun efsanesi gerçekte insanlığın öyküsüdür. İnsanoğlu bilgelik ve erdem yetisi kadar vahşilik ve acımasızlık yetilerine de sahip olan, karşıtlık ve aykırılıkları birlikte barındıran yarı hayvan, yarı tanrı bir yaratıktır. Herakles'in boğuştuğu vahşi kentaurlar bizim içimizde olduğu kadar Keiro'nun soylu kişiliğinde de vardır. İnsanlarda bu karşıtlıklar birbirlerinden tam anlamıyla ayrılamayacak kadar iç içedirler. Ne kadar zeki olsak da birbirimize acımasızca davranmaktan geri kalmayız. Birey olarak aklın ve aydınlığın yolundan gitmeyi yeğlesek bile topluca bu ikiliğin tuzağına düşeriz. Öyle ki hepimiz haksız yere fiziksel ya da duygusal acılar çekebiliriz. Ve bir kez bu acıyı tattıktan sonra bir daha asla gerçek anlamda iyileşemeyiz. Çünkü masumiyetimize asla geri dönemeyiz. Ancak yaşama küsüp içimizdeki kini büyüterek her gün biraz daha çürümek yerine sevecenliği ve ölümlere özgü sınırları kabullenmek suretiyle iyileşme yoluna gitmek bizim elimizdedir.